Ayrım 23.
7. Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik gibi kişilerin yıllardır sürdürdükleri laikliğe aykırı söz ve davranışları Refah Partisi'nin tüm yöneticilerince bilinmektedir. Bu şahıslar Erbakan ve arkadaşları tarafından adeta bir tetikçi gibi kullanılmış, haklarında disiplin uygulaması yapılması şöyle dursun, milletvekili seçtirilerek yasama dokunulmazlığından yararlanmaları sağlanmıştır. Refah Partisi ile özdeşleşen bu kişilerin parti kapatma davası açılmasından sonra partiden muvazzalı bir şekilde ihraç edilmeleri parti tüzel kişiliğini sorumluluktan kurtaramaz. 8. İddianamemizde Refah Partisi Genel Başkanı tarafından ülkemizde uygulanması istenen çok hukukluluğun niçin anayasamıza aykırı olduğuna değinmiştik. Konuyu Profesör Doktor Nur Serter şöyle değerlendiriyor. Demokrasi, kullananın niyetine göre değişen bir keskin kılıçtır. Bireyi esas alan bu hak ve özgürlükler rejimini, kendi kendini yok edecek bir maharetle kullanma çabalarına Türkiye çokça tanık olmaktadır. Bu uygulamalardan en dikkat çekici olanı da, demokrasiyi öne süren ve bireyi esas aldıklarını iddia eden bazı siyasal İslam yanlılarının ileri sürdükleri çok hukukluluk iddiasıdır. Çok hukukluluk fikrini savunanlara göre, devletin farklı kültürleri olan insan topluluklarına tercihleriyle kendi hukukunu seçme şansını vermesi, hukuk üretme gibi bir görevi olmaması ve bu görevi insanlara bırakması, böylelikle insanların daha özgür bir ortamda ilerleme sağlamakla beraber, aynı zaman diliminde hukukların da tatbikattaki başarılarıyla mukayeselerinin yapılabileceği ileri sürülmektedir. Milli Gazete 14-10-1995. Bu iddiaya dayanarak alınan uygulama ise Peygamberin Medine Sözleşmesi'dir. Bu sözleşme Medine'deki Yahudi ve putperest kabilelerle imzalanmış ve imzacı taraflara kendi hukuklarına göre yaşama hakkı tanınmıştır. Bu sözleşmeden hareket eden siyasal İslamcı bazı düşünürler, çağımızda da etnik, dini, ideolojik gruplara kendi hukuklarını seçme özgürlüğü tanıyarak bir arada yaşamayı ve toplumsal barışa bu yolu ulaşmayı önermektedirler. Bu öneriler sadece fikri düzeyde kalmaktan öteye geçmiş ve RP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş, meclise bir kanun teklifi vererek belediyelerin yanı sıra müftülere de nikah kıyma yetkisinin verilmesini ve resmi nikahtan önce dini nikah kıymanın serbest bırakılmasını istemiştir. Çok hukukluluğun tarihi geçmişi araştırıldığında, tarafların eşit haklara sahip olduğu birçok hukukluluk uygulamasının İslamiyet içinde dahi belli bir dönem için yürürlükte kaldığı görülecektir. Medine Sözleşmesi imzalandığında söz konusu uygulama sizin dininiz size, bizim dinimiz bize ayetinden güç alırken daha sonra tek din İslam'dır ayetinin gelmesiyle gayrimüslimlerin bu hukuki özgürlükleri kullanmadaki statüleri değişmiş, itaate ve Müslümanların hakimiyetini kabule dayalı, eşit olmayan bir yönetim başlamıştır. Kaldı ki çok hukukluluk geleneği sadece Müslümanlar arasında değil Roma İmparatorluğu'nda, Avrupa'daki çeşitli imparatorluklarda ve İslam öncesi Orta Doğu'da da mevcuttu. Ancak ulus, devletin ortaya çıkışı ile birlikte bireysel hukuk yetersiz kalmış ve hukukun mülkiliği bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Ulus devletle birlikte vatandaşlık kavramının ortaya çıkışı, ulusun birliği, bütünlüğü bakımından kişiye ya da cemaatlere özel olmayan ve ülkenin tüm için geçerli olacak yasaları zorunlu kılmıştır. Hukuk birliğinin milletleşme sürecinin en önemli araçlarından biri olduğu açıktır. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu'nda Kanuni döneminden itibaren başlatılan tek hukuka geçiş gayretleri Cumhuriyete kadar aralıklı olarak devam etmiştir. Osmanlı'nın parçalanma sebepleri arasında çok hukuklu yapıdan kurtulamamanın da önemli bir rolü olduğunda pek çok tarih bilimci birleşmektedir. Günümüz Türkiye'sinde siyasal İslamcıların demokrasi ve insan haklarını öne sürerek başlattığı çok hukukluluk tartışması Medine Sözleşmesi'ni model almaktadır. Bu sözleşmenin yapıldığı koşulları günümüz Türkiye'sinin koşullarıyla karşılaştırmanın dahi anlamsız olacağı ortadadır. Ancak birkaç özelliğe dikkat çekerek çok hukuklulukla ilgili iddialara açıklık kazandırmak yararlı olacaktır. Her şeyden önce sözleşmenin kabul edildiği dönemde Medine'nin nüfusu Müslüman, gayrimüslim, toplam 10 bin kişiydi. Üstelik Müslümanların sayısı yaklaşık 1500 dolaylarında kabul edilmektedir. Muhammed Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku, sayfa 21. Bir kent devletinin bile olmadığı Medine'de farklı mahallelerde oturan ve bütün işlerinde bağımsız kabileler yaşamaktaydı. Her kabilenin başında hayat boyu görev için seçilen kabile başkanları bulunuyordu. Bu koşullarda azınlıkta olan Müslümanların bütün işlerinde bağımsızlaşmış kabilelerle ortak bir yönetimde anlaşmalarının yolu elbet ki onlara kendi öz yönetimlerini verecek bir model çerçevesinde olacaktı. Bu zor şartlar altında peygamber bütün kabile başkanlarını toplantıya çağırarak onlara konfederasyona dayalı bir kent devleti kurmayı önerdi. Muhammed Hamidullah adı geçen eser sayfa 21. Dolayısıyla üstü örtülmeye çalışılan gerçek Medine Sözleşmesi ile kurulan yönetimin bir konfederasyon olduğudur. Sadece bu özellik dahi Medine'de yaşama getirilen sistemin her inanç grubunun kendi coğrafi bölgesinde yaşamasıyla işleyebilen bir yönetim olduğunu, aksi halde pek çok zorlukla karşılaşılacağını ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle çok hukukluluğu önerenler, Türkiye'de bir konfederasyon kurulmasını isteyip istemediklerine açıklık getirmemektedirler. İkinci olarak ayrımın özü, inanç esasına dayanmaktaydı. Müslümanlar, Yahudiler, putperest Araplar ve az sayıda Hristiyan'dan oluşan Medine halkı, hukuk konusundaki seçimini dine dayalı olarak yapmaktaydı. Oysa Türkiye'de dine dayalı bir hukuk ayrımının temel alınmasının mümkün olamayacağı, alınması halinde ise çok parçalı bir tabloyla karşılaşılacağı açıktır. Her şeyden önce laik anti-laik ayrımı dine dayalı bir ayrım olmayıp siyasi tercihi belirleyen bir ayrımdır. Toplumun bir kesiminin kendisi için din hukukunu seçmesi halinde geriye kalan çoğunun seçeceği beşeri hukukla din dışı sayılması gibi bir çarpıklık ortaya çıkacaktır ki kanımızca asıl amaçlanan da budur. Bunun yanı sıra peygamber zamanında mevcut olmayan mezhep ayrımı bugün mevcuttur. Her mezhebin İslam hukukuna ilişkin yorumları ise farklıdır. Çok hukukluluk karşısında Türkiye'de yaşayan Müslümanlar Sünni, Alevi, Caferi vesaire gibi dallara ayrılarak her biri farklı bir hukukla temsil edilmek mi isteyecektir? İş bununla da bitmemektedir. Türkiye'de çok hukukluluğun talepçisi olacak başka gruplar da mevcuttur. Örneğin, etnik gruplaşmaların önünü açan sistem, Kürtleri İslam hukuku içine mi alacak, yoksa onların Kürt federe devleti kurma taleplerine farklı bir hukuki statü mü tanıyacaktır? Ermenilerin bu konudaki talepleri ne olacaktır? Hiç olmayan bir Hristiyan hukukunu mu, yoksa özerk yönetimi gerçekleştirmek için beşeri hukuku mu seçeceklerdir? Ya Bahailer, Yehova şahitleri, Ortodoks, Protestan, Katolikler? Kısacası Türkiye'yi parçalamak için bundan uygun bir öneri olmasa gerek. Üçüncü ve en önemli husus, Medine Sözleşmesi ile başlatılan sistemin belli bir dönem için geçerli olduğu, daha sonra uygulanamadığıdır. Medine'nin farklı inanç grupları arasında yer alan müşrikler, yani puta tapanlara sözleşme ile birlikte tanınan özgürlük daha sonra ortadan kaldırılmıştır. Medine'den gelen Tevbe suresi bu konudaki anlaşma hükmünün iptalini açıkça anlatmaktadır. Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır diye başlayan sure, 4 ay içinde Allah'ın bir olduğunu kabul etmedikleri takdirde öldürüleceklerini bildirmektedir. Tevbe suresinin 2. ayetinde bu sure açıkça belirtilmiştir. 4 ay yeryüzünde dolaşın, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah kafirleri rezil edecektir. Müşriklerin tevbe etmeleri ve İslam'a dönmeleri halinde öldürülmelerine gerek yoktur. Ancak İslam'ı kabul etmeyenlerin öldürülmeleri Kur'an'da emredilmektedir. Haram aylar çıkınca Allah'a ortak koşanları nerede bulursanız öldürün, onları yakalayın, hapsedin ve her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar, zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Tevbe Suresi 5. Söz konusu durumu günümüz şartlarını uyarlayacak olursak, siyasal İslamcılara göre çağdaş müşrikler, laik ve kemalistlerdir. Çok hukuklu bir yapıya geçişle, laiklerin İslam şeriatına ilişkin uygulamalardan etkilenecekleri ve kendi iradeleriyle zaman içinde şeriatı seçecekleri umulmaktadır. Ancak şüphesiz ki bunun bir bekleme süresi vardır. Kemalist laikler böyle bir tercihe yönelmedikleri zaman ne olacaktır? Tevbe suresinin 5. ayeti mi uygulanacaktır? Sistemin işleyişine ilişkin sorular da pek çoktur. Örneğin yargı nasıl yapılanacak? Her din ya da özerk yönetimin mahkemesi, savcısı, yargıcı, avukatı ayrı okullarda mı eğitilecek? Farklı hukuku seçen bireyler arasındaki ilişkiler nasıl çözümlenecek? Bireysel seçme özgürlüğü olarak tanımlanan sistemde ailenin bireyleri farklı hukuk alanlarını seçerse, ailede ilişkiler nasıl, hangi hukuku esas alarak sürdürülecektir? Mali hangi hukuka göre teşkilatlanacak? Vergi nasıl toplanacak? İslam hukukunu seçen zekat verirken, laik hukuku seçen vergi mi verecektir? Ekonomide hangi ilkeler esas alınacak? İslam ekonomisine göre faiz yasaklanırken, liberal ekonomide faiz mi uygulanacak? Aynı topraklarda iç içe yaşayan insanlar vatandaşlık olgusunu yitirince nasıl bir kör dövüşü yaşanacaktır? Toplumda bireylerin birbirine yabancılaşması ve kaos ortamının yaratılmasından kimler ne gibi amaçlar bekliyorlarsa, şüphesiz çok hukukluluk bu amaçlara vefasızlık etmeyecek bir tercih olacaktır. Sonuç son derece açıktır. Çok hukukluluk, hukuk devletinden güç alan demokratik rejimin zaafı uğratılarak yıpratılması ve din devletine kolay bir geçiş yapılması dışında hiçbir amaca hizmet etmeyecektir. Profesör Doktor Nur Serter, Dinde Siyasal İslam Tekeli 1997, sayfa 97-101. 9. Din eğitimi konusunda iddianamemizin 8. bölümündeki görüşlerimizi aynen tekrarlamakla birlikte, bu konuda şu hususlara değinmekte de yarar görmekteyiz. Eğitimin amacı ne? Niçin bireyleri eğitmeye çalışıyoruz? Eğitimi neden toplumsal bir görev olarak görüyor, devletin temel işlevleri arasında sayıyoruz? Öncelikle bu soruların yanıtını 8 yıllık kesintisiz eğitim tartışmaları bağlamında vermeliyiz. Eğitimin amacı, bireyin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, algılama ve düşünme yeteneğini geliştirmek, ufkunu genişletmek, yaratıcılığını, üretkenliğini artırmaktır. Eğitim, kişiye nitelik kazandıran bir süreçtir. Eğitimle bireyin yaşam biçimi, yaşama bakış açısı değişmekte, beğenileri farklılaşmakta, içgüdüsel yaşamına daha renkli ve anlamlı öğeler katılmaktadır. Eğitimi geniş anlamıyla algıladığımızda belki abartılı bir sav olacak ama kişi eğitimle insanlaşmaktadır. Dinci kesim, toplumdaki etkisini ve etkinliğini sürdürebilmek için geniş kesimlerin çağdaş eğitimden yoksun kalmasının gerekli koşul olduğu bilincinde. Bunu sağlamak için de her aracı, din istismarı başta olmak üzere kullanıyor. Din tacirlerinin ciddi eğitim almış, özgürce düşünebilen kesimler üstünde bir ağırlıkları, bir etkileri yok. Bu gerçeği görüyor ve biliyorlar. Hangi kesimleri etkileyebildikleri, sürükleyebildikleri ortada. Etkinliklerini, çıkarlarını yitirmemek için halk yararına, halkın eğitimine yönelik her davranışa, her politikaya karşı çıkıyorlar, gerektiğinde kaba kuvvet kullanarak engellemeye çalışıyorlar. Bize oy versinler, bizi desteklesinler, çıkarlarımızı koruyalım kaygısıyla geniş kitleleri sürü gibi görmenin, onları eğitimsizliğe ya da geri eğitime mahkum etmenin insancıl bir yanı, dinsel bir yönü yok. Öztin Akgüç, Eğitim ve Halk Düşmanlığı. Anayasanın Din ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 24. maddesinin 4. fıkrası, 3 temel ilke getirmiş ve fıkrada ilkeleri anlatan 3 tümceye yer verilmiştir. Fıkradaki sırasıyla bu tümcelere göre 1. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetimi ve denetimi altında yapılacaktır. 2. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alacaktır. 3. Din kültürü ve ahlak öğretimi dışındaki dinsel eğitim ve öğretim isteğe bağlı olacaktır. Bunlardan birinci tümce genel ilkeyi koymaktadır. Genel ilke, din eğitimi ve öğretiminin devlet gözetimi ve denetimi altında verilmesi zorunluluğudur. Gerçekte din ve ahlak eğitimi ve öğretiminin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla devlet gözetim ve denetimine alındığı açıklanmıştır. Bu ilke hem zorunlu hem isteğe bağlı din öğretiminde geçerlidir. Ancak din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alacağı için zaten devletin gözetim ve denetimi altındadır. Yeter ki bu gözetim ve denetim göstermelik duruma getirilmesin. Üstelik devletin gözetim ve denetimi genel özel ayrımı yapılmadan tüm ilk ve orta öğretim kurumları için geçerlidir. Çünkü bu husus öğretim birliği yasasında yer almaktadır. Öyle olunca genel ilke 3. tümceyle düzenlenen isteğe bağlı din eğitim ve öğretimi yönünden daha anlamlıdır ve onu tamamlamaktadır. Milli Güvenlik Konseyi, Anayasa Komisyonu'nun değiştirme gerekçesi de bu görüşü desteklemektedir. Gerekçede, maddenin 4. fıkrasında yer alan biçimindeki hükmü, biçiminde değiştirilmek suretiyle, din eğitim ve öğretiminin devletin denetimi ve gözetimi altında olmak kaydıyla, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin ise yasal temsilcisinin istemine, talebine bağlı olduğu, ancak din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulması gerekli zorunlu dersler arasında yer alacağı gösterilmiştir denilmiştir. Dinsel eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında gerçekleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendini özgür laiklik anlayışından doğan zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Din kültürü öğretimi, dinsel öğretim farklılığı. Genel kültür dersleri arasında verilmesi öngörülen din kültürü ve ahlak dersi için yalnız öğretim zorunlu görülmüş, eğitimden söz edilmemiştir. Bu bilinçli bir seçimdir. Devletin yükümlülüğü öğretimle sınırlıdır. Öğretim, belli bir alanda, belirli bir amaca göre o alanın gerektirdiği bilgileri öğretmek eylemidir. Eğitim ise bir kimsenin herhangi bir etkinlik alanında yetiştirilmesidir. Eğitim içinde yönlendirme vardır. Eğitimde bilgi verilmekle kalınmaz, onun uygulaması da yaptırılır. Din kültürü ve ahlak öğretiminin dinsel eğitim ve öğretimden farklılığını tutanaklar şöyle ortaya koymaktadır. Din kültürü veriyoruz, din dersi değil. Buradaki murat, bunun tarih, coğrafya ve kimya dersleri gibi kültür olarak verilmek zorunluluğunu vurgulamaktadır. Din eğitimi, kültürün dışında uygulamayla ilgilidir. Fıkra metninin altı çizilerek okunması da bu iki öğretimin farkını çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır. Gerçekten fıkrada, din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve orta öğretim kurumlarında zorunlu ders olarak okutulması belirtildikten sonra, bunun dışındaki dinsel eğitim ve öğretimin isteğe bağlı olduğu vurgulanmıştır. İsteğe bağlı din dersinde, din kültürü ve ahlak öğretimi dışındaki konuların yer alması gerekmektedir. Dinsel eğitim ve öğretim isteğe bağlıdır ve metne göre bunun okullarda verilmesi zorunlu değildir. Ancak devlet gözetimi ve denetimi altında olması zorunludur. Zorunlu din kültürü öğretiminin konuları göksel, semavi, olsun olmasın, tüm dinlerin tarihçesi, felsefesi, doğuşu ve gelişmesi, ahlak kuramları gibi konulardır. Bu derste dinlere ilişkin genel bilgiler verilir. Nesnel biçimde dinlerin ibadet dışındaki yönleri anlatılır. Zorunlu öğretim, toplumdaki yaygın dinsel inançları öğreten ve böylece çevresindeki insanlarla uyum içinde yaşayacak kişileri yetiştirmeyi amaçlayan bir kültür ve ahlak öğretimidir. Zorunlu ders, İslam dininin öğretildiği ders değildir. Yalnızca İslam dininin öğretileceği ders isteğe bağlı olandır. Ne var ki isteğe bağlı eğitim ve öğretim, uygulamada yalnızca İslam dininin öğretilmesiyle kalmamakta, programını belli bir mezhebe özgüleyerek toplumsal barışı tehlikeye düşürücü boyut kazanmaktadır. Anayasanın 24. maddesi yorumlanırken 42. maddesi gözden uzak tutulmamalıdır. Bu maddede tüm eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında verileceği, bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim kurumları açılamayacağı belirtilmiştir. Bu madde, zorunlu din kültürü öğretimi dışında kalan isteğe bağlı dinsel eğitim ve öğretim programının da Atatürk ilke ve devrimleriyle çağdaş bilim ve eğitim esasları gözetilerek saptanmasını zorunlu kılmaktadır. Bülent Serim, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri, Cumhuriyet Gazetesi 37/1997. Atatürk dönemi Milli Eğitim Bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt, "Amacımız dedi ki diyen değil, diyorum ki diyen nesiller yetiştirmektir." demişti. Çağdaş bütün demokratik ülkelerde eğitim bu amaç doğrultusunda yapılmaktadır. Din eğitimi görerek başka bir deyişle dedikileri tartışmadan kabullenen insanların kafa yapılarının nasıl şekillendiğini 1997 yılında yayımlanan iki örnekle açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bir okuyucu Akit Gazetesi fıkıh yazarı Yusuf Kerimoğlu'na soruyor. İslam dininde müziğin hükmü nedir? Mübah olan müzik çeşidi var mıdır? Cevap. İslam dininde müziğin hükmü nedir sualine tek bir cevap verebilmenin imkanı yoktur. Zira müçtehit imamlar farklı delillere dayanarak değişik içtihatları gündeme getirmişlerdir. Bunlardan herhangi birisini tek başına İslam'ın hükmü ilan etmek doğru değildir. Önce Hanefi fukahasının müzik konusunda ortaya koyduğu hükümleri izah etmeye gayret edelim. Resul-i Ekrem'in S.A.V. çalgı aletlerini kendi arzusuyla dinlemesi Ben-i Adem için vasiyettir. Onun ile zevklenmek küfranı nimettir. Hadis-i şerifini esas alan Hanefi fukahası, müzik çalmak ve isteyerek dinlemek caiz değildir hükmünü zahirul rivayi olarak benimsemiştir. Cihada teşvik için vurulan köz, düğünlerde çalınan zilleri olmayan tef, müzik olarak değil ilan olarak belirlendiği için istisna kabul edilmiştir. Başkasına dinletmek ve rızkını o yoldan temin etmek caiz değildir. Fetevâ-i Hindiye'de Bir mükellef davul zurna çalarak bunun karşılığında mal alsa bu kazancı helal olmaz. Teganni ederek, şarkı türkü söyleyerek kazandığı parayı borcuna veren kimsenin alacaklısı bunu kabul edemez hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Merginani bir değnek çubuğunun yere düzenli şekilde vurulmasından çıkan sesin dahi müzik hükmünde olduğunu ve bundan zevklenmenin caiz olmayacağını belirtmektedir. İmam-ı Yusuf'a tef çalmanın hükmü nedir suali sorulmuş, bunun üzerine düğün merasiminde çalma caizdir. Ayrıca bir kadın ağlayan çocuğunun susması için tef çalarsa zararı yoktur. Bu mekruh da değildir. Ancak tef ile beraber şarkı türkü söylerse bu kerihtir, iğrençtir. Bayram günü de tef çalmakta bir beis yoktur cevabını vermiştir. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Malik, düğün merasimlerinde çalınan musikinin ve bayram eğlencelerinin caiz olduğunu esas almışlardır. İmam-ı Gazali, İhya isimli meşhur eserinde müzik hakkında varit olan bütün ihtilafları zikrettikten sonra, müziğin tek bir hükme bağlanamayacağını, durumuna göre haram, mekruh, mübah ve müstehap olabileceğini kaydetmektedir. İslam uleması, güftesi İslami hükümlerin reddini, kaderin inkarını ve fesadın yayılmasını teşvik ediyorsa, icra edilmesi caiz olmaz hükmünde müttefiktirler. Konu elfaz-ı küfr açısından değerlendirilmiştir. Bugün güftesi elfaz-ı küfr, dinden çıkmaya sebep olan sözler, içinde mütala edebilecek çok şarkı ve türkü vardır. Akit Gazetesi, 20 Mart 1997. Bu örnek, müzik dinleme ve icra etmenin dini açıdan ne kadar farklı ve karmaşık yorumlara açık olduğunu ortaya koymaktadır. Kur'an'da bu konuda herhangi bir hüküm olmamasına rağmen, kökten dinciliğin, insan ruhunun gelişmesi, sanatın ilerlemesi açısından son derece önemli olan müzik gibi bir konuda bile nasıl kısıtlayıcı bir tavır aldığını ortaya koymaktadır. Elbette burada sorulması unutulan bir soru vardır, onu da bir soralım. Müziğin kaynağı doğanın ta kendisi değil midir? Rüzgarın sesi, ağaçların hışırtısı, kuşların nameleri, yağmur damlacıklarının sesini dinlemek dinen caiz midir? Bir başka örnek ilkinden daha da garip. Yine Akit gazetesinin okuyucu köşesi olan sizin köşeniz bölümünde yer aldığı için okuyanlardan özür dileyerek aktarıyorum. Yazının başlığı Yaşar Nuri ve Ayakta Bevil. Yazan İsmail Kurtaran adlı bir okur. Yazının ana konusunu teşkil ettiği için bevil kelimesinin lügat anlamını da açıklayalım. Bevil yani B-E-V-L idrar yapma. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, 7-3-1997 günü ATV'de katıldığı bir programda şu ifadeleri kullandı. Ayakta bevil yapmak günahtır diyorlar. Bunun dinle ne alakası var? Ve buna benzer birçok ifadeler kullandı. Kitaplarda def-i hacetten bahsederken ayakta bevil yapmanın mekruh olduğu ifade edilmektedir. Bununla alakalı bilgi fıkıh kitaplarında, hatta kitapların taharet bölümünde hususiyle kitapların iptidasında zikredilmektedir. Ayakta bevl yapma ve bevlden kaçınma hususunda bazı hadis-i şerifleri hatırlatmak istiyorum. 1. İdrardan korununuz çünkü kabir azabının hemen hepsi bevldendir. 2. İdrardan çok iyi korununuz çünkü kulun kabirde ilk önce hesaba çekileceği husus bevldir. 3.